Ayrım 8.
Lara burayı çok beğenirdi. Hatta Dublyanka'yı oranın yerlilerinden daha çok sevdiği bile söylenebilirdi. Kologriovlar da bunun farkındaydılar. Yaz gelip de aile Dublyanka istasyonuna indiği zaman Lara diğerleriyle birlikte arabaya binmez, eve yürüyerek gitmeyi yeğlerdi. Lara serserilerin, dini ziyaretlerde bulunan hacıların gele gide sertleştirdiği demir yolu boyunca uzanan patikadan yürürdü. Yol bir süre sonra tarlaların içine girerdi. O zaman Lara durup gözlerini kırpar, sonra derin bir soluk alarak alabildiğine uzanan kırın çeşitli kokusunu içine çekerdi. Burası Lara için bir akrabadan daha sevgili, bir sevgiliden daha değerli, bir kitaptan daha zekiydi. Bir an için yaşamın anlamını kavrar gibi olurdu. Burada yeryüzünde hayatın güzelliklerini tatmak, her şeye bir ad vermek için yaşadığını anlıyordu. Bu iş kendi gücünü aşacak, o zaman Lara evlenip çoluk çocuk sahibi olacaktı. Bu çocuklar da tıpkı onun gibi yapacaklardı. Onun yerine yaşamın tadını çıkarmaya, yakalayabildikleri güzelliklere bir şeyler katmaya uğraşacaklardı. O yaz üzerine aldığı pek çok görev yüzünden Lara yorgundu, kolayca sinirleniyordu, pek alıngan olmuştu. Bu alınganlık hiç de yaratılışına uygun değildi. Gerçekten eli açık ve anlayışlı olan karakterini gölgeliyordu. Kologrivovlar ona her zamanki gibi bağlıydılar. Eskisi gibi seviyorlardı onu. Ama artık Lipa büyüdüğü için Lara kendini orada gereksiz buluyordu. Bu yüzden aile kalmayı reddetti. Parayı alması için bir hayli ısrar etmek gerekti. Lara'nın bu paraya gereksinimi de vardı. Kologrivovların yanında konuk olarak kaldığı sürece başka bir yerde çalışıp para kazanmaya kalkışması da çok yadırganacaktı. Lara evdeki durumunu dayanılmaz bir biçimde uygunsuz bulmakta, ailenin sırtına yük olduğunu düşünmekteydi. Herkesin kendisine bir şey sezdirmemeye çalıştığından da emindi. Artık kendi kendinden tiksinecek kerteye gelmişti. Kendinden de Kologrivovlardan da bacaklarının koşabildiği kadar hızlı koşup kaçmak, uzaklara gitmek istiyordu. Ama borcunu ödemesi gerekliydi. O sırada bu borcu hemen ödeyebilecek bir olanağa sahip değildi. Kardeşi Rodya'nın yüzünden kendini bir rehine gibi görmekteydi. Elinden bir şey gelmediği için kendini yiyip bitiriyordu. Sinirleri son derece gerilmişti. Buluttan nem kapıyordu. Kologrivovların dostları cana yakın bir ilgi gösterecek olsalar, onların kendisini bir besleme, kolayca elde edilecek bir av gibi gördüklerini düşünüyordu. Kendisine gereken ilgiyi göstermeseler, bu kez de onlar için varlığıyla yokluğu bir olan bir insan olduğunu sanıyordu. Lara böyle sinirli, öfkeli bir yaşam sürüyordu ama yine de Kologrivovların eğlencelerine, gezintilerine katılmaktan geri kalmıyordu. Evde gösterişli partiler veriliyordu. Lara yüzmeye gidiyor, kürek çekiyor, dans ediyor ve havai fişekler atıyordu. Amatör tiyatro eğlencelerinde yer alıyor, hele nişan talimlerine hepsinden büyük bir istekle katılıyordu. İyi nişan alıyordu. Yalnız bu kısa talimler için kısa Mauser tipi tüfekler kullanıldığı halde o, Rodya'nın küçük tabancasını kullanmayı yeğliyordu. Ne yazık ki ben bir kadınım diyerek gülüyordu. Yoksa erkekler gibi düello edebilirim. Kısa zamanda keskin bir nişancı olmuştu. Eğlenmeye ne kadar çalışırsa çalışsın, yine de kendini acınacak durumda hissediyor, ne istediğine bir türlü karar veremiyordu. Tatilden kente dönüşlerinde durumu daha da kötüleşti. Çünkü şimdi diğer üzüntülerine bir de Paşa Pavel'le yaptıkları kavgalar eklenmişti. Aslında Lara Paşa'yla iyi geçinmeye çalışıyordu. Çünkü onu kendisi için son bir sığınak olarak görmekteydi. Yavaş yavaş Paşa Pavel de kendisine güvenen, kendini beğenen bir takım haller belirmeye başlamıştı. Ona akıl verir gibi konuşmalar yapıyordu. Bu durum Lara'yı hem eğlendiriyor hem de sinirlendiriyordu. Paşa, Lipa, Kologrivovlar, para, bütün bunlar Lara'nın kafasında içinden çıkılmaz bir daire gibi dönüp duruyordu. Yaşamdan bıkmış, iğrenmişti. Çıldıracak gibi oluyor, şimdiye kadar tanıdığı, bildiği ve öğrendiği her şeyle ilgisini kesmek, bambaşka bir yerde yepyeni bir yaşama başlamak istiyordu. Bu düşünceler içinde 1911 yılının Noel ayında kaçınılmaz sonuca ulaştı. Kologrivovların yanından hemen ayrılacak, kendi başına bir yaşamı olacaktı. Bunun için de gereken parayı Komarovski'den alacaktı. Lara'ya göre aralarında geçen onca şeye ve kendi başına buyruk yaşadığı halde bu kadar yıldan sonra Komarovski'nin istediği yardımı karşılığında herhangi bir çirkin şey beklemeksizin efendice yapması gerekiyordu. Böyle düşünerek Aralık ayının 17. akşamı Petrovka sokağının yolunu tuttu. Rodya'nın tabancası emniyet tetiği açık bir durumda mansiyonun içindeydi. Komarovski önerisini reddettiği ya da aşağıladığında onu öldürmek niyetindeydi. Bayram havasıyla çalkalanan sokakları büyük bir heyecan içinde geçti. Hiçbir şey görmüyor, hiçbir şey işitmiyordu. Manşonun içinde tuttuğu tabanca şimdiden patlamıştı bile. Yüreğine saplanmıştı. Kurşunun vurduğu kimsenin kim olduğunu düşünmüyordu bile. Tabanca sesi bütün yol boyunca Petrovka sokağına kadar kulaklarında çınladı. Tabancadan çıkan kurşun sadece Komarovski'ye değil, kendine, Alinya'sına ve Dublyanka'daki bir ağacın üstünde duran küçük hedef tahtasına da saplanıyordu. 8. Manşonuma dokunma. Emma Ernaston'la elini uzatmış Lara'nın paltosunu çıkarmasına yardım etmek istemişti. Kahya kadın Lara'yı ahlarla ohlarla karışık bir sevinç ve şaşkınlıkla karşılamıştı. Viktor İpilotovich Komarovski evde değildi ama Lara oturup beklemeliydi. Lara bekleyemem acelem var diye cevap verdi. Nereye gitti? Komarovski bir Noel partisine gitmişti. Lara kahya kadının bir küçük kağıt parçasına karaladığı adresi kaparak bildik renkli camlarla süslü pencerenin sahanlığına ışıklar saçtığı merdiveni indi. Sventitskilerin Değirmenciler Sokağı'ndaki evlerinin yolunu tuttu. İşte ancak o zaman evden çıkınca kendisini çevreleyen kente ve kış gecesine bakmayı akıl edebildi. Hava buz gibi soğuktu. Sokaklar kırık bira şişelerinin dipleri gibi sivri, donmuş bir kar tabakasıyla kaplıydı. Soluk alırken canı acıyordu. Havada kurşuni buz tanecikleri uçuşuyordu. Bunlar Lara'nın yüzünü kamçılıyor, gıdıklıyordu. Kalbi çarparak ucuz lokantaların kapılarından buhar sütunlarının fışkırdığı tenha sokaklardan geçti. Sosis gibi kıpkırmızı yüzler, atların burunları, köpeklerin karlarla kaplı tüyleri sislerin arasından hayal meyal görünüyordu. Buz ve kar parçalarıyla kaplı pencereler kireçle badana edilmiş gibiydi. Işıklandırılmış Noel ağaçları ve eğlenen konukların gölgeleri camların saydamlıklarını yitirmiş yüzeylerine vuruyor, sokakta gelip geçenlere gölge oyunu izlenimi veriyordu. Kamerger sokağında Tan Paşa'nın oturduğu evin önünden geçerken Lara durakladı, oracığa yıkılacakmış gibi oldu. Artık tahammülüm kalmadı, dayanamayacağım diye söylendi. Yukarıya çıkıp her şeyi anlatacağım. Ve kendini toplayarak binanın süslü kapısından içeri daldı. 9. Paşa, dilini yanağın içine dayamış, aynanın önünde kravatını bağlamak için gösterdiği çabayla yüzü kıpkırmızı olmuş bir halde ayakta duruyordu. Bir partiye gitmek için hazırlanıyordu. Paşa Pavel o kadar saf bir çocuktu ki Lara'nın kapıyı vurmadan içeri girip onu böyle yarı giyinik durumda görmesinden utanmıştı. Ama yine de Lara'nın heyecanını fark etmekte gecikmedi. Çünkü genç kız olduğu yerde duramıyordu. Bir ileri bir geri gidiyor, sanki bir suyun üstünden atlıyormuş gibi her adımda etekliğin uçlarını iki tarafa sallıyordu. Paşa Pavel hemen Lara'nın yanına koştu. "Ne var, ne oldu?" diye sordu. "Yanıma otur. Otur, giyinmene gerek yok, acele etmeliyim. Hemen gideceğim. Manşonuma dokunma. Dur bir dakika, bakma, arkanı dön." Paşa söylediklerini yapınca bir etek bir ceket giymiş olan Lara paltosunu çıkardı. Manşonun içindeki tabancayı da ceketinin cebine soktu. Sonra tekrar divana geldi, oturdu. "Şimdi bakabilirsin, bir mum yak, elektriği söndür." Lara mumun yarı aydınlığında oturup konuşmayı severdi. Onun için paşa her zaman bir iki tane mum bulundurmaya dikkat ederdi. Pencerenin pervazında duran şamdana yeni bir mum taktı. Mumun alevi önce söner gibi oldu, titredi. Çevreye küçük küçük kıvılcımlar saçtı. Sonra ok gibi dümdüz ve sivri bir hal aldı. O da yumuşak bir ışıkla doldu. Pencerenin camında tam mumun hizasına kadar gelen yerde kar eridi. Küçük gözetleme deliğine benzer bir delik oluştu. Lara, "Beni dinle paşa," diye konuşmaya başladı. "Başım dertte, bana yardım etmelisin. Korkma sakın, bana soru sormaya da kalkışma. Ama hiçbir zaman başka insanlar gibi olabileceğimizi aklına getirme. Bu gerçeği kabul etmelisin, tehlike içindeyim. Eğer beni seviyorsan, eğer mahvolmamı istemiyorsan, evlenmemizi daha fazla geriye atmamalıyız." Paşa, "Ama benim en büyük arzum bir an önce seninle evlenmek," diye atıldı. "Ne zaman istersen seninle evlenmeye hazırım. Önce bana derdinin ne olduğunu söyle. Bir takım kapalı sözlerle canımı sıkma." Ama Lara onun bu sorusunu işitmezlikten geldi, konuyu değiştirdi. Uzun bir süre Lara'nın üzüntüsüyle hiç ilgisi olmayan konulardan söz ettiler. 10. O kış Yuri Üniversitesi'nin altın madalya yarışmasına katılmak için gözün sinir sistemi üzerine bir test hazırlamakla meşguldü. Gerçi sadece genel tıp öğrenimi yapmıştı ama göz hakkında bir uzman kadar bilgiye sahipti. Gözün yapısına karşı gösterdiği bu yakın ilgi kişiliğinin bir başka yönünü daha aydınlığa çıkarıyordu. O gün Yuri ile Tonya Sventitskiler'deki Noel Partisi'ne gitmek üzere yola çıkmışlar. Bunun için bir kızak kiralamışlardı. Aynı evde geçirdikleri 6 yıllık bir çocukluk ve ilk gençlik çağından sonra birbirleri hakkında öğrenilecek ne varsa hepsini biliyorlardı. Kendilerine özgü alışkanlıkları, adetleri vardı. Birbirlerinin şakalarına kızdıkları, konuşmadan uzun bir zaman sustukları olurdu. İşte şimdi de hiç konuşmadan sessizce yol alıyorlardı. Her biri kendi düşüncelerine dalmıştı. Soğuğa karşı ağızlarını sımsıkı kapamışlardı. Yuri yarışma tarihini düşünüyor, tezi üzerinde daha ciddi çalışması gerektiğine karar veriyordu. Sonra düşünceleri neşeli yıl sonu şenlikleriyle kaynayan sokaklara dalarak başka konulara kaydı. Misha Gordon'a editörlüğünü yaptığı üniversite öğrencilerinin gazetesi için sembolist şair Brok hakkında bir yazı yazacağına söz vermişti. O sırada Moskova ve Petersburg'un yüksek öğrenim gençliği Brok'a adeta tapıyordu. Yuri ile Misha ise bu hayranların en ateşlilerindendi. Yuri'nin zihnini bu düşüncede uzun süre oyalayamadı. İlerlemeye devam ettiler. Çenelerini kürk yakalı paltolarının içine gömmüşler, soğuktan donan kulaklarını ovuşturarak kendi düşüncelerine dalmışlardı. Ama bir tek düşünce vardı ki ikisinin de kafasını meşgul ediyordu. Anna'nın yatağı başında yer alan sahne bir anda ikisini de değiştirmişti. Sanki ikisi de ilk kez görüşmeye başlıyor gibi olmuşlardı. Yuri için arkadaşı Tonya, yaşamının bir parçası, önceden kabul edilmiş, hiçbir zaman açıklama istemeyen bir yanı olmuştu. Ama şimdi Tonya, Yuri için hiç tanımadığı, bilmediği, yaşayan varlıkların en karmaşığı, anlaşılmazı haline gelmişti. Tonya kadın olmuştu. Yuri, düş gücünü azıcık işletse, onu bir peygamber ya da bir Fatih gibi Arafat Dağı'na tırmanırken görebilirdi. Ama bir kadın olarak asla. Şimdi Tonya ince zayıf omuzlarına görevlerin en güç olanını yüklemişti. Yuri'nin gözüne zayıf naif bir kızmış gibi görünüyordu. Oysa Tonya son derece sağlıklı bir insandı. Yuri tutkunun başlangıcı olan o ateşli yakınlık ve çekirgenlikle doluydu. Tonya'nın Yuri'ye olan davranışlarında da gözle görülür bir değişiklik olmuştu. Bu da Yuri'yi şaşkınlık içinde bırakıyordu. Yuri o akşam evden ayrılmamaları gerektiğini düşünmüştü. Anna'yı merak ediyordu. Evden tam çıkacakları sırada Anna'nın kendini pek iyi hissetmediği haberini almışlardı. Hemen yanına çıkmışlardı ama o gecikmeden yola koyulmalarını emretmişti. Pencereleri örten kalın perdelerin arkasına geçerek havanın nasıl olduğuna bakmışlardı. Sonra pencereden ayrılıp odanın ortasında yürüdüklerinde tül perdelerin iki kanadı Tonya'nın elbisesine takılmış, sanki gelinlik elbisesi giymiş gibi peşi sıra gelmişti. Benzerlik o kadar belirliydi ki hepsi de ellerinde olmadan gülmeye başlamışlardı. Yuri çevresine bakındı. Az önce Lara'nın gördüğü şeyi gördü. Kızağın buz tutmuş sokakta giderken çıkardığı gürültü, sokakların ve alanların karlarla kaplı ağaçlarında uzun yankılar uyandırıyordu. Işıkların buzlu camlarda parlayışı, elleri içlerinde değerli mücevherlerin saklı olduğu kutulara benzetiyordu. Evlerin içinde Moskova'nın Noel yaşamı ışıldıyor, ağaçlarda mumlar yanıyor, konuklar süslü giysileri içinde oradan oraya dolaşıyor, saklambaç ya da yüzük oyunu oynuyordu. Yuri şair Blok'un modern Rus yaşamında Noel'in bir belirtisi olduğunu düşündü. Bu kuzey kentinde Noel, modern sokakların yıldızlı semaları. Blok hakkında bir yazı yazmaya gerek yok diye düşündü. Yapılacak tek şey Noel'i canlandıran karlarıyla, kurtlarıyla bir tablo çizmekti. Değirmenciler sokağından geçerken pencere camlarından birindeki buz tabakasının benek halinde erimiş olduğu Yuri'nin dikkatini çekti. Işık sokağa bir gözmüş gibi bakıyor, sanki sokaktan gelip geçenleri kontrol altında tutarak birini bekliyordu. Kendi kendine masanın üzerinde bir mum yanıyordu, bir mum yanıyordu diye fısıldadı. Bu bir şiirin henüz şekillenmiş, karışık bir başlangıcıydı. Yuri bunun kendini tamamlamasını istedi ama aklına başka bir şey gelmedi. 11. Sventitskiler'deki Noel Partisi yıllardan beri aynı şekilde düzenlenirdi. Saat 10'da çocukların odalarına gitmesinden sonra Noel ağacı gençler ve büyükler için yeniden ışıklandırılır, bu kez eğlence sabahlara kadar sürerdi. Yaşlılar balo salonunda bir perdeyle ayrılmış iç tarafta kağıt oynarlar, tan ağarırken de hep birlikte kahvaltı ederlerdi. Sventitskiler'in yeğeni Görges koşarak onları karşıladı. "Niçin bu kadar geç kaldınız?" diye sordu. Yuri ile Tonya paltolarını çıkardılar. Ev sahiplerinin ellerini sıkmadan önce balo salonuna bir göz attılar. Sıcak bir alev püskürüyormuş gibi olan Noel ağacının çevresinde elbiselerini hışırdatarak, birbirlerinin ayaklarına basarak bir yığın kalabalık dolaşıyor, birbirleriyle konuşuyorlardı. Odanın ortasında dans edenler hülyalı bir şekilde dönüyorlardı. Onları savcı yardımcısının oğlu, hukuk öğrencisi olan genç Coca Kornakov yönetiyordu. Avazı çıktığı kadar Fransızca Grand Rond ya da Chachonnaise diye bağırıyordu. Hepsi onun emirlerine boyun eğiyorlardı. Sonra Coca Kornakov damını alarak kuyruğun başına geçti. Piyaniste Un Vals s'il vous plaît diye seslendi. Damını yakaladığı gibi önce geniş, sonra gittikçe küçülen daireler çizerek dönmeye başladı. Az sonra sanki yerinde sayıyordu. Böylece yaptıkları vals olmaktan çıkmış, bitmek üzere olan bir dansa benzemişti. Herkes el çırptı. Kaynaşan, gürültü eden, oradan oraya gezinen kalabalığın arasında buzlu soğuk içkiler dolaştırıldı. Kıpkırmızı kesilmiş genç kızlar ve delikanlılar soğuk limonatalarını ya da şerbetlerini yudumlarken durmadan bağırışıyorlar, gülüyorlardı. Bardaklarını tepsilerin üstüne bıraktıkları anda gürültü bir kat daha artıyordu. Kendilerini daha da neşelendiren bir şey içmiş gibiydiler. Yuri ile Tonya, balo salonunda hiç durmadan evin öbür kesimindeki odalara doğru ilerlediler. 12. Arka odalar balo salonundan taşınmış eşyalarla tıklım tıklım doluydu. Sventiskiler Noel eşyalarıyla dolu sihirli ambarlarını ve mutfaklarını da buraya kurmuşlardı. Koltukların sandalyelerin üzerinde karton kutular, renkli kağıttan toplar, mumlar duruyordu. Havada yoğun bir tutkal ve boya kokusu vardı. Sventiskiler masanın başına oturmuşlar, armağanlara iliştirecekleri kartların üzerine isimler yazıyor, kahvaltı sofrasında herkesin yerini belli edecek etiketleri hazırlıyor, piyango biletlerini numaralıyorlardı. Görges onlara yardım ediyordu. Ama durmadan yanlış numaralar yazıp hata yaptığı için Sventiskilerden azar işitiyordu. Tonya ile Yuri'nin gelişine çok sevindiler. Onları çocukluklarından tanırlardı. Onun için hiçbir törene gerek görmeden iki konuğu işe soktular. Felistova Semyonovna bütün işlerin önceden yapılması gerektiğini düşünmeliydi. Tam konukların geldiği, partinin canlandığı bir sırada yapılacak şey değil. Aa, Görges'i ne yanlış yaptın? Dolu şekerlikleri masanın üstüne, boş olanları da divanın üstüne koyalım diye kararlaştırmıştık diye konuşarak işlerine devam ettiler. Anna'nın iyileşmesine çok sevindim. Pierre'le ben onu o kadar çok merak ediyorduk ki. Daha iyi değil, daha kötü şekerim, anlıyor musun? Her şeyi tersinden anlamak alışkanlığından vazgeçemedin gitti. Böylece Yuri ile Tonya gecenin hemen hemen yarısını yaşlı Sventiskilerin yanında balo salonundan uzakta geçirdiler. 13. Bütün bu zaman süresince Lara balo salonundaydı. Üzerinde balo elbisesi yoktu, orada hiç kimseyi de tanımıyordu. Yine de salondan ayrılmadı. Sanki rüyadaymış gibi ya Coco ile dans ediyor ya da amaçsız, hiçbir şey düşünmeden salonda dolaşıp duruyordu. Bir iki kez oturma odasının kapısı önünde durdu. Yüzü ondan yana oturan Komarovski bakışlarını elinde tuttuğu kağıtlardan başka yana çevirmiyordu. Ya Lara'yı gerçekten görmemişti ya da görmemiş gibi davranıyordu. Kızcağız uğradığı bu aşağılanma karşısında bayılacak gibi oluyordu. Lara'nın tanımadığı bir kız balo salonundan oyun salonuna geçti. Komarovski ona Lara'nın çok iyi tanıdığı bakışlarla baktı. Kız gururu okşanmış gibi gülümsedi. Yanakları pembe pembe oldu. Lara utançla kıpkırmızı kesildi. Neredeyse bir çığlık koparacaktı. Yeni bir kurban diye düşündü. Sanki aynaya bakıyormuşçasına kızın yüzünde kendi durumunu, başından geçenleri görüyordu. Lara Komarovski ile konuşma kararından caymamıştı. Ama bunu daha sonra, daha uygun bir zamanda yapmaya karar verdi. Sakin olmaya çalışarak yeniden balo salonuna döndü. Komarovski diğer üç kişiyle birlikte kağıt oynuyordu. Sonunda Lara'nın şimdi dans etmekte olduğu yakışıklı Coca'nın babası Kornakov duruyordu. Delikanlının annesi de siyahlar giymiş, uzun boylu esmer bir kadındı. Durmadan balo ile oyun salonu arasında mekik dokuyor, dans eden oğlunu, oyun oynayan kocasını seyrediyordu. Sonunda Lara kendisinde pek karışık duygular uyandıran ve Komarovski'ye yakınlık gösteren kızın delikanlının kız kardeşi olduğunu öğrendi. Böylece kuşkuları doğrulanmış oluyordu. Coca kendini genç kıza tanıtırken soyadını söylemişti ama Lara buna önem vermemişti. Delikanlı valsin son namelerine uyarak Lara'yı birkaç kez daha döndürüp koltuğuna götürürken tekrar tekrar Kornakov dedi. Bu ad Lara'nın aklına hiç de hoş olmayan şeyler getiriyordu. Evet, şimdi anımsamıştı. Kornakov içinde Tiverzi'nin de bulunduğu demiryolu işçilerinin yargılanması sırasında çok ağır bir iddianame hazırlayan Moskova Merkez Adliyesi'nde savcı yardımcısı olan adamdı. Lara'nın isteği üzerine Kolagrivov bu adamı yumuşatmak için kendisini görmeye gitmiş ama bir şey elde edememişti. Demek Kornakov bu adamdı. Ne tuhaf, Kornakov. 14. Vakit neredeyse sabahın ikisi olmuştu. Yuri'nin kulakları uğulduyordu. Bir aralık dansa ara vermişler, çay içmek, pasta yemek için yemek salonuna geçmişlerdi. Şimdi dans aynı heyecanla yeniden başlamıştı. Artık hiç kimse Noel ağacında yanıp biten mumların yerine yenilerini koymayı düşünmüyordu. Yuri dans salonunun orta yerinde dalgın bir biçimde durmuş, bir yabancıyla dans eden Tonya'yı seyrediyordu. Tonya, Yuri'nin yanından geçerken bacağını bir hareketiyle elbisesinin saten eteğini dalgalandırdı. Sonra tekrar kalabalığın arasına karıştı. Tonya çok heyecanlıydı. Dansa ara verildiği sırada çay içmeyi bile reddetmişti. Susuzluğunu bir arkasına yediği mandalinalarla gidermeye çalışmıştı. Durmadan mandalina soymuş, kirlenip yapış yapış olan ellerini, ağzının kenarını minicik mendiliyle silmişti. Şimdi Tonya tanımadığı kavalyesiyle dönerken orta yerde duran Yuri'ye çarpıyordu. Yuri de söylenerek geri çekiliyor, dans edenlere yer açmaya çalışıyordu. O sırada Tonya Yuri'nin elini tuttu, sevgiyle gülümsedi. Elinde tuttuğu mendil Yuri'nin avucunda kalmıştı. Yuri bunun dudaklarına götürdü. Mendil mandalina kabuğu ve Tonya'nın avucunun kokusuyla doluydu. Yuri'nin yaşamında yepyeni, şimdiye dek tatmadığı, bütün benliğini kaplayan keskin, güçlü bir duyguydu bu. Mendilin saf, çocukça kokusunda, dostça, karanlıkta fısıldanmış bir sözcüğün içtenliği vardı. Yuri mendili gözlerine, dudaklarına bastırıyor, olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. O sırada salonda bir tabanca sesi işitildi. Herkes döndü, balo salonu ile oyun salonunu birbirinden ayıran perdeye baktı. Bir anlık sessizlik oldu, sonra kargaşa koptu. Kimisi çığlık çığlığa bağırıyor, kimisi oradan oraya koşturuyordu. Birçokları tabanca sesinin geldiği yere doğru koşan Koka'nın peşine takıldı. İç salondan balo salonuna koşuşanlar da vardı. Ağlıyorlar, tartışıyorlardı. Komarovski üzüntüyle ne yaptı, ne yaptı bu kız diye söylenip duruyordu. Bayan Kornakov çok sinirliydi. Sana bir şey olmadı ya Borya, hayattasın değil mi, ölmedin ya diye bağırıyordu. Doktor Drakov nerede? Doktor Drakov oradaydı ama görünürlerde yoktu. Size göre sorun çok basit, yalnızca bir sıyrık. Nasıl bu şekilde konuşabilirsiniz? Ne kadar haklı olduğum şimdi ortaya çıktı. İşte onların ne biçim insanlar olduğunu gördün. Onların uğruna kendini harap ediyordun. İşte orada yakaladılar kaltağı. Şimdi gözlerini oyacağım karı. Ne dediniz Bay Komarovski? Size mi nişan aldı? Hayır, böyle bir şeye tahammül edemem Komarovski. Benimle alay etmeyin. Koka, Koka şekerim, görüyor musun başımıza gelenleri? Koka, Koka. Kalabalık oturma odasından balo salonuna doğru kaydı. Bunların başında Kornakov bulunuyordu. Gülüyor, çevresindekilerle şakalaşıyor, bir şey olmadığını anlatmaya çalışıyordu. Sadece sol elinin üstündeki sıyrağı temiz bir peçete bastırıyordu. Onların arkasından Lara'yı kollarından tutmuş götüren bir başka kalabalık geliyordu. Yuri şaşırmıştı. Yine karşısına aynı kız çıkmıştı. Yine birincisi gibi olağanüstü koşullar altında. Kır saçlı adam yine yanındaydı. Ama artık Yuri bu adamı tanıyordu. Bu adam babasının miras davasına adı karışan tanınmış avukatlardan Komarovski'ydi. Birbirlerini selamlamalarına gerek yoktu. Çünkü ikisi de birbirlerini görmezlikten geliyorlardı.